Sayın Kerem Alkin, Türkiye IMF'ye olan borcunu kapattı. IMF'ye borcun kapatılması Türkiye ekonomisi açısından ne anlama geliyor ve bundan sonra Türkiye ile IMF arasındaki ilişkiler nasıl bir seyir izleyecek?
1958'den bu yana 19 tane standby anlaşması yaptık Uluslararası Para Fonu IMF'le ve bu 19 standby'ın tahmin ediyorum son iki tanesi, yani 18 ile 19'uncular hariç, diğerlerinde her zaman bir pürüz, bir kavga veya bir sıkıntı olmuştu. Dolayısıyla Türkiye belki de ekonomi tarihinde ilk defa Uluslararası Para Fonu'yla 18. ve 19. standby'ı hedefler ölçüsünde tamamladı. Niçin standby yapma ihtiyacı duymuştu Türkiye? Şundan dolayı Türkiye Osmanlı'dan günümüze son 150 yıldır yatırım amaçlı olarak ya da ülkeyi kalkındırmak adına genellikle kendi tasarrufları, kendi öz kaynakları yetmediğinde genellikle dış borçlanmaya yönelen veya yeterince katma değer üretemediği için cari açık veren bir ülke. Ve Uluslararası Para Fonu'nun geçmişte 40'lı yıllarda kurulduğu zamanki önemli görevlerinden bir tanesi de doğal olarak bu cari açık sorunu olan üye ülkelere yardımcı olmak, onlara bu cari açık sorunundan kurtulabilmeleri için bir makroekonomik model önermek. Bu nedenle eğer Demokrat Parti döneminde 1950'li yıllarda Türkiye kalkınması ile ilgili ilk hamleleri yapmış bir ülke ise, tabii o tarihte o kalkınma hamlesi esnasında zaman zaman ayağımızı yorganımıza göre uzatamadığımızdan dolayı Türkiye'nin bütçe açığı ve cari açığının büyüdüğü ve bu nedenle buradaki sıkıntıları halledebilmek için de Uluslararası Para Fonu ile ilk defa o dönemden itibaren masaya oturmak durumunda kaldığımız dönemler yaşadık. Ve dolayısıyla Türkiye ekonomisinin zaman zaman sıkıntıya girdiği, krize girdiği, daralmaya girdiği, belki makasa girdiği dönemlerde her zaman Uluslararası Para Fonu ile masaya oturmamız söz konusu oldu.
Şimdi ben bu cari açık konusuna dönmek istiyorum. IMF'den alınan borçların bir nedeni olarak da cari açık sorununu söylemiştiniz. Türkiye halen cari açık konusunda sorunu olan bir ülke, hala cari açık söz konusu Türkiye için. Bundan sonrasında veyahut da bugüne kadar gelinen noktada cari açık sorunu Türkiye tarafından nasıl halledilecek, nasıl halledilmeye devam edilecek?
Türkiye şimdi anladı ki esasen cari açık sorununun özü Türkiye'nin ürettiği mallardan ve dünyaya sattığı mallardan elde ettiği katma değerle dünyadan satın almak zorunda olduğu malların katma değeri arasında bir dengesizlikle karşı karşıya olması. Cumhuriyet tarihinde ilk defa dünyaya sattığımız malların kilogramından ne kadarlık bir katma değer elde ettiğimizi hesap etmeye başladık. Türkiye şu anda sattığı her maldan yaklaşık olarak kilogram başına 1,5 dolarlık katma değer kazanıyor. Fakat dünyadan satın aldığı mallar nedeniyle de dünyaya kilogram başına 3 dolar ödüyor. Eğer Türkiye dünyaya sattığı mallardan kilogram başına 1,5 dolar para kazanırken dünyadan satın aldığı mallar nedeniyle kilogram başına 3 dolar para ödüyorsa zaten Türkiye'nin cari açık vermesi kadar doğal bir şey olamaz. Burada temel nokta Türkiye'nin mutlaka artık dünyaya sattığı mallardan elde etmiş olduğu katma değeri 1,5 dolardan 3 dolara çıkarabilmesi gerekiyor. Bu da tabii Türkiye'nin giderek sanayide, sanayi üretiminde, sanayileşmede ve dünyaya sattığı mallarda daha fazla yüksek teknolojili mallara, yüksek katma değerli mallara yoğunlaşmasından geçmekte. Birinci nokta bu. İkinci nokta da üretimde dışa bağımlılıktan kurtulması gerekiyor. Üretimde de dışa bağımlılıktan kurtulması lazım. Yani ithalatını azaltması gerekiyor. İşte bu nedenle Cumhuriyet tarihinde ilk defa Aralık 2010'da o zamanki adıyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bir sanayi stratejisi açıkladı. Arkasından da 2011'deki genel seçimlerden sonra Bakanlar Kurulu'na dahil olan yeni Ekonomi Bakanlığı bünyesinde Türkiye Cumhuriyet tarihinde ilk defa dışa bağımlılığı azaltmak, ham maddenin ve makinaların artık Türkiye'den sağlanmasını imkan verecek şekilde bir girdi tedarik stratejisi modeli, GİTES modelini kamuoyuyla paylaştı. Buna yönelik hedefler kondu. Ancak Türkiye bir Güney Kore, bir Çin gibi şu anda daha stratejik, daha geleceğe yönelik olarak, daha yüksek katma değerli mallara yönelik olarak bir süreç yönetmeye başlamış olsa da temel problemi şu: biz bu konularda biraz geç kalmış bir ekonomi olduğumuz için bu yeni girdi tedarik stratejisi modelinden ve benzeri çalışmalardan beklediğimiz sonucu almamız hemen hemen bir 10 yıl sürecek. Dolayısıyla Türkiye ancak ve ancak kilogram başına dünyaya sattığı mallardaki katma değeri 1,5 dolardan 2 dolar ve üzerine belki ancak 2020'lerden itibaren taşıyabilecek. Böyle bir gerçekle de karşı karşıyayız. O yüzden de Türkiye için yüksek büyümeye kalktığında, %6'lar, %7'ler, %8'ler düzeyinde büyümeye kalktığında Türkiye için bugün hala yüksek cari açık bir gerçek ise, o zaman bizim bu dönemi bir miktar daha büyümemizi kontrollü yöneterek sürdürmemiz gerekiyor.
Şimdi ben bir diğer önemli gündem maddesine geçiyorum. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika ziyaretinin gündeminde Amerika ile Türkiye arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması var. Bu konuya değinelim. İki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalanabilir mi? Nedir bunun koşulları ve nasıl olabilir?
Şimdi doğrusunu söylemek gerekirse, eğer Türkiye Avrupa Birliği Gümrük Birliği Anlaşması'na dahil bir ülke olması nedeniyle, bu Gümrük Birliği Anlaşması'ndan kaynaklanan sorumlulukları ve taahhütleri nedeniyle kalkıp bir başka ekonomiyle bir serbest ticaret anlaşması yapamıyor idiyse, bu durumun Avrupa Birliği ülkeleri için, bu Gümrük Birliği Anlaşması'na tabi olan diğer ülkeler için de geçerli olması gerekirdi. Ama bugün itibariyle eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Euro bölgesi ülkeleri arasında, Avrupa Birliği üyesi ülkeler arasında, Almanya, Fransa, İngiltere gibi ekonomiler arasında orta ve uzun vadede bir serbest ticaret anlaşması süreci gündeme gelecekse, dolayısıyla Gümrük Birliği'ne taraf olan ülkelerle Amerika Birleşik Devletleri arasında bir serbest ticaret anlaşması hayat bulacaksa, o zaman bu imkandan Türkiye'nin de yararlanması kadar doğal bir şey olamaz. Amerika ile Euro bölgesi arasında ya da Avrupa cephesinde bir serbest ticaret anlaşmasını sadece bir ekonomik olay değil, bir siyasi olay olarak da görmek lazım. İşte eğer kolu siyasi bir boyutsa, bir Atlantik beraberliği söz konusuysa, Türkiye Cumhuriyeti Devleti de ve Sayın Başbakan Erdoğan da Sayın Obama'ya şu mesajı verecek: ey arkadaşlar, siz Türkiye'yi hangi grupta görmek istiyorsunuz? Atlantik İttifakı'nın bir parçası olarak mı görüyorsunuz? Zaten Atlantik İttifakı'nın bir parçası olarak gördüğünüz için herhalde siz bizi NATO'ya almıştınız Türkiye olarak. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Bu ekonomik birliktelik, bu serbest ticaret anlaşmasının aslında siyasi boyutu da var. Dolayısıyla siz bir Atlantik Birliği'ne tekrar soyunuyorsanız, o zaman kartları masaya doğru dürüst koyun. Türkiye bu Atlantik Birliği'nin içinde olacak mı, olmayacak mı? Olmayacaksa o zaman bizim yüzümüze söyleyin. Biz de o zaman gidip Şangay İşbirliği Örgütü, yani Rusya, Çin, belki gelecekte Hindistan, biz kendimizi o zaman ayrı bir ekonomik ve siyasi birliktelik içerisinde yeniden bir şekillendirme yapalım. Yani Türkiye hem NATO'nun içerisinde olacak, hem Atlantik İttifakı'nın birliğinin bir parçası olacak, hem de aynı zamanda da Avrupa ile Amerika arasında bir ekonomik işbirliği süreci, bu 50'lerde kurulmuş olan süreç çerçevesinde yeniden ayağa kaldırılırken Türkiye bunun içerisinde olmayacak. O zaman oturup tabii Amerika Birleşik Devletleri tarafının da, Avrupa tarafının da Türkiye'yi nasıl konumlandırmak istiyoruz? Türkiye'yi nereye koyuyoruz? Türkiye yanımızda mı olacak, yoksa yanımızda olmayacak mı? Herkesin tabii bir şeylere karar vermesi gerekiyor.
Peki mevcut koşulları düşündüğümüzde Türkiye'nin talebi sizce nasıl karşılanacak?
Vallahi Türkiye'nin talebinin bence kucaklayarak karşılanması lazım. Yani bence gerek Avrupa Birliği gerek Amerika Birleşik Devletleri açısından Atlantik İşbirliği sürecinde Türkiye gibi her yönüyle önemli, kritik önemde, stratejik konumu itibariyle hangi konuyla alırsanız alın her yönüyle önemli bir ülkeyi böyle bir Atlantik İşbirliği sürecinin içerisinde olmaması yönünde bir tavır ortaya koymak bence Atlantik İşbirliği'nin geleceği açısından da taktiksel bir hata olur. Bu nedenle gerek Sayın Başbakan Erdoğan gerekse Sayın Başkan Obama arasında bu temel gerçekler ışığında geleceğe dönük olarak son derece yapıcı bir fikir alışverişinin yapılacağını ben tahmin ediyorum.
Türkiye ile Amerika arasında bir serbest ticaret anlaşması imzalanması durumunda Türkiye'de bu anlaşmadan hangi sektörler fayda sağlayabilir?
Valla Türkiye'nin gümrük birliği anlaşması nedeniyle Avrupa Birliği'ne mal satarken avantaj elde etmiş olduğu alanlar neresiyse bence aynı avantajlar yine Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli olur. Türkiye hazır giyim, tekstil, demir çelik, inşaat malzemesi, otomotiv, bu ve buna benzer sektörlerde gerçekten güçlü bir ekonomi. Bu vesileyle eğer Amerika ile aramızda bir serbest ticaret anlaşması olursa Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması çerçevesinde Avrupa Birliği'nin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde hangi kritik önemdeki sektörlerde, bunlar 8 ya da 10 tane sektör, hangi kritik önemdeki sektörlerde önemli bir rol oynuyorsa bence aynı sektörler Amerika Birleşik Devletleri ile serbest ticaret anlaşmasında da önem kazanacaktır diye tahmin ediyorum. Bu yönüyle bakıldığı zaman Türkiye belki hizmetler sektörü boyutunda da belki çağrı merkezleri, belki mobil teknolojiyle ilgili yazılımlar, bu ve benzer konularda da belki bir takım avantajlı durumlar gündeme gelebilir. Dolayısıyla Amerikan şirketlerinin çağrı merkezi hizmetleri boyutunda ve değişik alanlarda da belki Türkiye'den yararlanmak adına Amerikan şirketlerine de bazı önemli fırsatlar ortaya çıkabilir. Dolayısıyla süreci iyi takip etmek lazım.
Sayın Kerem Alkin, ben değerlendirmeleriniz için teşekkür ediyorum.
Ben de Amerika'nın Sesi Radyosu aracılığıyla tüm dinleyicilere iyi bir hafta diliyorum. Ve iki önemli lider arasındaki görüşmelerin de iki ülke açısından çok hayırlı sonuçlanmasını diliyorum.